birçoğumuzun yaşadığı en yaygın ve anlaşılması en zor duygusal tecrübelerden biri endişe. Bu duygu karşısında gücümüzü geri kazanmak için endişeyi bir bulmaca olarak hayal edelim. Ne kadar çok parçayı anlarsak resim o kadar netleşecek. İşte endişe hakkında 10 gerçek. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. İnsan olmanın en zor gerçeklerinden birini, belki de en zorunu hatırlayarak başlayalım mı? Hayat belirsizliklerle dolu, gelecek bir muamma, üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan koşullara doğduk ve neredeyse hiçbir kontrolümüz olmayan koşullar içinde yaşıyoruz. Tüm bu değiştirilemez gerçeklerle birlikte bir de ölüm bilincine sahibiz. Hepimizin kısıtlı bir ömrü var, bunu biliyoruz. Çok neşeli bir giriş olmadı belki ama bana güvenin, bu bölümün sonunda kendinizi çok daha güçlü, çok daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü konumuz tam da bu zor gerçeklere verdiğimiz duygusal tepki. Konumuz endişe. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duyguları anlamak, kendimizi anlamak demek ve bir duyguyu nedenleri nasıllarıyla kavradığımızda, bir duyguyu farklı yönleriyle tanıdığımızda o duygunun üzerimizdeki gücü azalacak. Endişeden korkmamayı öğreneceğiz. Endişe bir düşman olmaktan çıkacak. Hatta belirsizliğin karanlığında bir rehber olacak bize. Geçen haftaki bölüme endişeyi tanımlayarak başlamıştım. Gelecekteki bir tehdidin, bir tehlikenin beklentisiyle ortaya çıkan huzursuzluk, tedirginlik ve korku hali. Daha sonra endişenin ne olduğunu, ne olmadığını, hangi şaşırtıcı kılıflara büründüğünü, hayatımızda nasıl sonuçlar yarattığını 10 madde halinde ele alacağımı söylemiştim. Bunlardan ilki şuydu, endişe hakkındaki temel gerçek, endişe her zaman geleceğe aittir, geleceğe yöneliktir. Endişelenerek geleceği, yani bir bilinmezi kontrol etmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü henüz gerçekleşmemiş, şimdi şu anda karşımızda olmayan bir tehditle baş etmeye uğraşıyoruz endişelenerek. Ve bunu yaparak ya olursa diye zihnimizde korkutucu hikayeler, felaket senaryoları kurgulayarak o korktuğumuz şeylerin gerçekleşmesi halinde hazırlıklı olacağımıza inanıyoruz. Faydalı bir şey yapıyormuşuz gibi geliyor endişelenmek. İşte bununla bağlantılı olarak endişe hakkındaki ikinci gerçek de şuydu. Endişe bize sahte bir kontrol duygusu sağlar. Henüz dinlemediyseniz endişe hakkındaki ilk bölümü, geçen haftaki bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Bu bölüm endişe üzerine hazırladığım 4 bölümlük serinin ikinci kısmı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta endişeyi yakından tanımaya devam edeceğiz ve sonra serinin son bölümünde bu duyguyla nasıl baş edebiliriz, nasıl azaltabiliriz endişeyi hayatımızda ve endişeli anları kendimiz için nasıl kolaylaştırabiliriz, pratik, somut önerilerle bu soruları yanıtlayacağım. Çünkü çoğu zaman boşuna taşıdığımız bir yük endişe. Geleceği kontrol edebilmek için, geleceği kazanabilmek için bugünü kaybediyoruz endişelenerek. Evet, endişe hakkındaki temel gerçeklerle devam edelim. Endişeye, kaygıya dair üçüncü gerçek de bu. Endişe zaman kaybettirir. Endişe zamanımızı heba eder. Diyelim yapmanız gereken bir iş, bir proje var. Büyük ölçekli bir iş de olabilir, küçük gündelik bir şey de olabilir. İş yerinde bir sunum yapacaksınız belki. Ya da akşam yemeğine konuklarınız var, onun hazırlığı içindesiniz. Hatta belki çok daha basiti, bir yere davetlisiniz ama bir türlü ne giyeceğinize karar veremiyorsunuz. Kararsızlık da bir endişe türü çünkü. Birazdan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Endişe çok şaşırtıcı maskelere bürünebiliyor. Ne giyeceğime karar veremiyorum, kararsızım. Neden? Çünkü kafamın içi bir takım endişeli düşüncelerle dolu. Ya yanlış bir şey seçersem, ya sıcak gelirse, ya üşürsem, ya abartılı kaçarsa, ya sönük kalırsa, ya iyi görünmezsem, fotoğraflarda kötü çıkarsam, başkaları ne düşünür, ne der, endişeli soruların sonu yok. Daha da zoru, endişeli soruların kesin cevapları yok. Endişe zaman kaybettirir demiştim. Şöyle bir gerçek var. Zamanımız kısıtlı. Ama yalnızca zamanımız değil, zihinsel enerjimiz de kısıtlı. Bu yüzden dikkatimizi neye harcadığımız, neleri düşünerek zaman harcadığımız çok önemli. Şimdiki ana odaklanmak yerine, şimdi yapabileceklerimize odaklanmak yerine endişeyle meşgul oluyoruz. İstediğimiz sonuçları yaratacak eylemlere girişmek yerine endişeyle oyalanıyoruz. Zihnimizde hayali bir geleceğe gidiyoruz ve henüz gerçekleşmemiş, belki de hiç gerçekleşmeyecek olan hayali sorunlarla savaşıyoruz. Oysa hayali bir savaşı kazanma ihtimalimiz yok. Hayali bir sorunu çözme imkanımız yok. Endişeli düşünceler sis gibi çöküyor zihnimizin üstüne ve o siste önümüzü göremiyoruz. Fırsatları kaçırıyoruz, alternatifleri göremiyoruz, bir sonraki adımı atamıyoruz. Bu endişe döngüsünden sıyrılmak için kendimize sorabileceğimiz faydalı bir soru şu. Bu endişeyle, bu kuruntuyla, bu kaygılı düşünceyle ne yapıyorum? Bir kere yapabileceğim bir şey var mı? Kontrolüm altında olan ne? Eğer varsa ne yapabilirim? Sadece düşünüp duruyor muyum? Yoksa bu düşünceyle harekete geçiyor muyum? Kısacası bu düşüncenin bana faydası ne? Ya iş yerindeki sunum iyi gitmezse, ya başaramazsam diye kaygılanıyorsam mesela, performansımı daha iyi hale getirmek için çalışıyor muyum? Bir şey yapıyor muyum bununla ilgili? Yoksa sadece düşünerek mi geçiriyorum vaktimi? Hatta endişe yüzünden daha mı az çalışıyorum? Daha mı verimsizim? Ya bir aksilik olursa, ya yemek yetişmezse, ya yağmur yağarsa vesaire diye düşünerek nereye ilerliyorum? Endişe hakkındaki dördüncü gerçek de bu. Endişe paralize eder. Endişe bizi olduğumuz yerde tutar. Endişenin panzehri eyleme geçmek. Geçen bölümde bahsetmiştim, zorlu bir durumla karşı karşıya kaldığımızda, gerçek veya hayali bir tehdit algısıyla karşılaştığımızda, beynimiz hayatta kalma dürtüsüyle ya kalıp savaşmak ya da kaçmak üzere hazırlıyor bizi. Bize zarar verebilecek durumlara karşı hızla tepki vermemizi sağlayan mekanizmalar bunlar. Aslında üçüncü bir seçenek daha var. Donup kalmak. Donma tepkisi bu mekanizmanın daha az bilinen yönü. Aşırı stres veya tehlike karşısında bir savunma stratejisi olarak ortaya çıkıyor. Afrika savanasında bir ceylanı hayal edin. Yakınında bir aslanın varlığını algıladığında bazen hareketsiz kalarak korumaya çalışır kendini. Avcının dikkatini çekmemeye uğraşır. Bir yandan da kaçmak için stratejik bir an kollar. İlkel insanlar da, atalarımız, tıpkı o ceylan gibi çağlar boyunca çok çetin, çok vahşi koşullarda yaşam mücadelesi vermiş ve insan beyni o tehlikeli koşullarda evrimleşmiş. Potansiyel bir tehdidin karşısında özellikle kaçmanın zor olduğu ya da avcının harekete karşı duyarlı olduğu durumlarda donup kalarak hayatta kalma şansımızı arttırmışız. Tabii bugünün dünyasında, modern dünyanın koşullarında avcı diye algıladığımız o potansiyel tehlike bambaşka şekillere bürünebiliyor. Çünkü milyonlarca yılda evrimleşmiş olan ilkel beynimizle, taş devrinden kalan beynimizle yaşıyoruz hala. Ve yaşadığımız stresin ve endişenin önemli bir kısmı bu uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bir iş görüşmesi, geçmemiz gereken bir sınav, teslim etmemiz gereken bir iş, içinde sıkışıp kaldığımız trafik, modern dünyanın avcıları, Tüm bunlar sanki vahşi bir hayvanla karşı karşıya kalmışız gibi endişe ve stres yaratabiliyor bizde. Donup kalma meselesine dönelim. Önemli bir iş görüşmesinde susup kalmak mesela. Kalabalık bir topluluk önünde konuşurken her şeyin aklımızdan silinip gitmesi. Önemli bir iş var elimizde ama bir türlü başlayamamak. İçinde bulunduğumuz bazı durumlar çoğunlukla o durumlarla ilgili düşüncelerimiz ve yorumlarımız sebebiyle öyle stres yaratıyor ki bizde, başarısız olmaktan veya yargılanmaktan öyle şiddetle korkuyoruz ki bir an için bildiğimiz her şeyi unutuyoruz, donup kalıyoruz. Endişe de benzer bir şey yapıyor. Harekete geçmekten alıkoyuyor bizi. Mesela erteleme alışkanlığının birçoğumuzun hayatında var olan ve önemli bir mutsuzluk kaynağı olan erteleme huyunun gerisindeki duygu çoğu zaman endişe. Bununla birlikte gelelim endişe hakkındaki beşinci gerçeğe. Endişenin bir başka temel özelliği de bu. Endişe kendini gizler. Türlü türlü maskelerin arkasına saklanır ve beklenmedik davranışlarla, alışkanlıklarla ortaya çıkar. Farklı kılıklara bürünür. Başlayamamak, ertelemek dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Bir başkası mükemmeliyetçilik. Ya hata yaparsam, yeterince iyi olmazsa, kusurlu olursa, beğenilmezse, eleştirilirse diye endişeli düşüncelerle gerçek dışı beklentiler yaratıyoruz kendimize. Yine endişenin bir başka hali, az önce de değinmiştim, kararsızlık. Bir düşünün, kararsızlığın gerisinde ne var? Bir konuda karar veremiyorsak, sizce en temel sebebi nedir bunun? Neden korkuyoruz? Yanılmaktan korkuyoruz. Yanlış bir karar vermekten. Kararın, seçimin potansiyel sonuçlarından korkuyoruz. Endişe doğası gereği belirsizlikle, bilinmeyenle, kontrol edilemeyenle iç içe bir duygu ve hiçbir kararın, hayatta verdiğimiz hiçbir kararın ne sonuç getireceğini kesin olarak bilme imkanımız yok. Bilemediğimiz için endişe duyuyoruz, endişe duygusuyla kararsızlığa sığınıyoruz. En basitinden bir restoranda yemek seçerken bile kararsızlık yaşıyoruz bazen. O basit seçimde bile kontrol etmeye çalıştığımız, garantilemeye çalıştığımız bir sonuç var çünkü. Seçtiğimiz yemeğin bizde yaratacağı zevki, tatmini, duyguyu tahmin etmeye, garantilemeye uğraşıyoruz. Ve onun bile garantisi yok. Endişenin bir başka hali, hatta kronik endişenin sebeplerinden biri, herkesi memnun etme gayreti, hayır diyememek. Herkes beni sevsin, beğensin, kabullensin uğraşı. Bu konuyu, başkalarını memnun etme gayretini ve hayatımızda yarattığı mutsuzlukları ayrıntılı bir şekilde podcast'in 7. bölümünde ele almıştım. Herkesi memnun etme uğraşı bir mutsuzluk tuzağı. Kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak. Başkalarını memnun etme çabasının kaynağında, özellikle kendimize dair taşıdığımız bir takım düşüncelerin yarattığı çeşitli endişeler var. Reddedilme korkusu, eleştirilme, yargılanma korkusu gibi. Ama sadece gerisinde değil, herkesi memnun etme uğraşının sonuçları da hayatımızda çok daha fazla endişeye sebep oluyor. En basitinden aslında yapmak istemediğimiz şeylere evet demek mesela. Sırf başkaları üzülmesin, hayal kırıklığına uğramasın, bize kızmasın diye istemeden kabul ettiğimiz, evet dediğimiz her şey stres ve endişe yaratıyor hayatımızda. Dikkat edin, endişe, kaygı hangi kılığa bürünürse bürünsün özünde hep aynı şey var. Kontrolümüz dışında olanı kontrol etme, yönetme uğraşı. Endişeyi yaratan bu. Herkesi memnun etmeye çabaladığımızda, başka insanları, onların duygularını yönetmeye çalışıyoruz. Daha net bir tanımıyla, başkalarının bizim hakkımızdaki duygularını yönetmeye çalışıyoruz. Boşuna bir çaba, imkansız. Başka insanların düşüncelerini, duygularını kontrol etme gücümüz yok. Biz ne yaparsak yapalım, birileri bizi beğenmeyecek, sevmeyecek, bizden hoşlanmayacak. Bazı insanlara itici geleceğiz. Bazı insanlara eksik, kusurlu, yanlış görüneceğiz. Gerçek bu. Bu gerçekle kavgaya tutuşmak boşuna bir çaba. Bu yüzden endişe çoğu zaman boşu boşuna taşıdığımız bir yük. Endişe hakkındaki temel gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Şimdiye kadar 5 tanesini sıraladım. Çok kısaca hatırlayalım. 1. Endişe her zaman geleceğe aittir, geleceğe yöneliktir ve gelecek tamamen kontrolümüz dışında. 2. Endişe sahte bir kontrol duygusu yaratır. Endişelenerek bir şeyleri kontrol edebildiğimizi, faydalı bir iş yaptığımızı zannederiz. 3. temel unsur, endişe zaman kaybettirir. Dikkatimizi ve zihinsel enerjimizi tüketir. Hatta fiziksel enerjimizi de tüketir. Bundan daha sonra bahsedeceğim. 4. gerçek, endişe paralize eder, bizi eyleme geçmekten alıkoyar. Ve 5. endişe kendini gizler. Beklenmedik davranışların ve alışkanlıkların arkasına saklanır. Endişeyle ilgili paylaşmak istediğim 5 önemli unsur daha var. Bu duyguyu mümkün olan tüm özellikleriyle tanımanın çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Endişeyle başa çıkabilmek için, kendimiz için daha huzurlu bir hayat yaratabilmek için neden, nasıl, hangi düşünce alışkanlıklarıyla endişelendiğimizi, altta yatan sebepleriyle görebilmek önemli çünkü. En başta söylediğim gibi bir endişe serisi olarak hazırladım bu 4 bölümü. Bu ikincisiydi. Önümüzdeki hafta geri kalan 5 maddeyi ele alacağım. Ondan sonraki bölümü ise tamamen endişeyle başa çıkma stratejilerine ayıracağım. Stratejiler demişken, şimdi bitirmeden önce endişe duyduğumuzda, ya olursa diye endişelendiğimizde faydalanabileceğimiz basit bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Kendimize sorabileceğimiz kısacık basit bir soru bu. Soru şu: ya boşuna endişeleniyorsam? Ya boşuna endişeleniyorsam? Çok basit, bariz bir soru gibi gelebilir bu. Ama zihnimiz endişeye kapılmış halde tam gaz daha kötüye, en kötüye doğru yol alırken frene basmayı hatırlatan bir soru. Çoğu zaman yapmıyoruz bunu. Ya boşuna dert ediyorsam? Ya hiç de korktuğum gibi olmazsa? Ya her şey yolunda giderse? Hatta ya olursa diye o çok korktuğum şey sandığım kadar korkutucu değilse. Endişe çoğu zaman tek bir soruyla başlar ve en kötü ihtimali ima eder. Dikkatimizi en güçlü ihtimale değil, en kötü ihtimale çevirir. Endişe ön yargılıdır ve çoğu zaman gerçekçi değildir. Kötü ihtimali düşünmeye, ya gerçekleşirse diye kötüyü hayal etmeye başladığımızda, tehlikedeyim diye hayatta kalma dürtüsüyle sinir sistemimiz alarma geçer. Zihnimize endişe tohumunu atan o ilk soruyu fark etmediğimizde, mantığını, doğruluğunu sorgulamadığımızda, peşi sıra benzer sorular, kaygılı tasalı benzer düşünceler kafamızın içine üşüşür. Ve o fırtınada sürüklenip gideriz. Ya boşuna endişeleniyorsam, ya endişelerim yersizse diye sorduğumuzda, bu basit soruyla bir farkındalık yaratmış oluyoruz. O kötü varsayımlar içinde sürüklenip gitmek yerine, dikkatimizi daha sakin, daha güvenli bir yere çekiyoruz, endişe döngüsünü kırma potansiyelini yaratıyoruz. Olumlu ihtimal ne? Ya en iyisi olursa? Ya hiç de korktuğum gibi değilse, ya boşuna endişeleniyorsam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta endişe duygusunu daha yakından tanımaya devam edeceğiz. Lüzumsuz endişelerin yükünden kurtulmak için. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.